Ayrım 51. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 458. 2. Yusuf Aksu uğradığı büyük düş kırıklığını Cemile Hanım'dan başka hiç kimseye, Bayram Beyaz'a bile açmadı. Ne var ki Bayram Beyaz'ın Cemile Hanım'dan öğrendiklerini Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ve Firuz Polat gibi birkaç yakın dostuna da aktarması, Cazibe Çelebi'nin sanatçı dostlarının olup biteni kendisini yüceltecek ayrıntılarla zenginleştirerek orada burada anlatmayı bir tür görev olarak benimsemeleri bir yana, Cazibe Çelebi'nin artık Maçka çarşambalarında boy göstermemesi gibi, Yusuf Aksu'nun hüzünlü bakışları, amaçtan yoksun görünen devinimleri, gene sözü en aza indirgeyerek sorulara hep tek heceli sözcüklerle yanıt vermesi ve soru sorulmadıkça konuşmaması da durumu yeterince açıklıyordu. Bu konuyu kapatmak istemesine karşın, gerek Cemile Hanım gerek Bayram Beyaz kendisine avutmaya, bu kadının böyle bir sevgiye değmediğini anlatmaya çalıştılarsa da girişimleri hiçbir yarar sağlamadı. O sırada sağlık durumundan kaygı duyan Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, kendisini böyle dertli görmeye dayanamadığını, izin verirse gidip bu kadınla bir kez de kendisi konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Yusuf Aksu umutsuzca başını salladı, hayır dedi. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi, Maçka çarşambalarının sürekli konukları, bu oldukça uzun ama başıyla sonu arasında fazla bir fark bulunmayan serüveni, kendi aralarında sık sık konuştular. Gene kolaylıkla kestirilebileceği gibi, olanları yalnızca Cazibe Çelebi'nin orospuluğuna bağlayan Cemile Hanım bir yana bırakılırsa, Yusuf Aksu'nun hayran ve dostları arasında hiç kimse bir açıklama bulamadı bu olumsuz sonuca. Başta Firuz Polat olmak üzere hemen hiçbiri, Yusuf Aksu gibi bir adamın, Cazibe Çelebi gibi bir kadına bu kadar değer verip, yokluğundan bu kadar etkilenmesini de, bu kadının Yusuf Aksu gibi bir adamın aşkını karşılıksız bırakmasını da usuna sığdıramıyor, olumsuz sonucu doğanın başkaldırtıcı bir aykırılığı olarak değerlendiriyordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, insan doğasını yakından tanıyan bir bilim adamı olarak, ne yaparsınız büyük adamlar da küçük şeylerden etkilenir diye bağladı. Olaya bir açıklama bulmak için çırpınırken, menopoz kavramına sarılan yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın gözlemini de, kadınlar beşikten mezara sürekli menopoz içindedir. Ama tıp açısından bakarsan bu kadının o dönemi çoktan aşmış olması gerekir diye yanıtlayarak bir kez daha konunun açıklanmazlığını vurguladı. Yusuf Aksu'nun kendisi de gece gündüz Cazibe Çelebi'nin ilişkiyi böyle birdenbire hem de en beklenmedik zamanda kesivermesine bir açıklama bulmaya çalıştı durdu. Ona göre bu ada gezisi sırasında aylardır süren aşk serüvenlerinde hiç olmadıkları ölçüde yakın olmuşlardı birbirlerine. Birbirlerinin bedenlerini neredeyse çıplak görmüş, birbirlerinin dizine yatmış, el ele tutuşmuşlardı. Cazibe Çelebi sonunda kendisini böyle yüzüstü bırakacaktı da bunca zaman neden sürdürmüştü bu ilişkiyi? Yusuf Aksu bir aldatılmışlık duygusu içinde derin derin içini çekiyor, odasında hiçbir şeye el sürmeden bir aşağı bir yukarı dolaşırken anlayamıyorum, anlayamıyorum diye söyleniyordu. Ama hiç değilse başlangıçta anlama çabası bir bakıma geleceğe doğru bir ilerleme izlenimini yarattığından, Cazibe Çelebi'nin davranışının nedenlerine ulaşmak, ona yeniden erişmekmiş gibi geldiğinden olacak, çok da acı çekmiyordu. Kendi dışında her şeyi fazlalığa dönüştüren bir eksiklik, bir boşluk duygusu çöreklenmişti içine. Zaman doldurulamıyor, bu yüzden de bir türlü geçmek bilmiyordu. Şimdi tuhaf bir yönelime kapılmıştı. Belki Cemile Hanım'ın irejim dediği şeyden, yani sanısına göre sevdiği kadınla kendisi arasına dikilen en büyük engelden öc almak, belki de son kaynaşmayı yeniden bulmak istediğinden önüne getirilen her şeyi yiyordu. Ama her şeyi yemesine karşın bu boşluğa koşut olarak varlığının derinlerinde bir yerde bir açlık duygusudur sürüyordu. Şimdi eskisinden neredeyse 2 kat daha fazla içiyor. Konuşurken dili, yürürken ayakları dolaşıyor. Gene de hiç içmemiş gibi bir duygu içinde yaşıyordu. Toplumsal yaşamını gene sürdürmekteydi. Hatta sıkıntısını hafifletebilmek amacıyla Bayram Beyaz Maçka çarşambalarına yeni insanlar, bu arada bakarsın yeni bir tutku başlar düşüncesiyle yeni hanımlar çağırıyor, dostlar da dışarıda birlikte yenilen yemekleri sıklaştırıyorlardı. Ama boşluk her durumda duyuruyordu kendini. Hatta Cazibe Çelebi'yi daha çok böyle ortamlarda gördüğünden olacak, daha da acılı bir biçimde duyuruyordu. İkide bir dalıp gidiyor, dil konuşmak, soruları gereğince yanıtlamak, dostlarının konuşmalarını izlemekte bile zorlanıyordu. Ancak bir gün ünlü bir lokantada yenilen yemek sırasında yaşamını yakından izleyen deneyimli bir gazeteci, "Hocam aşk konusunda ne düşünüyorsunuz?" diye sorunca, bu konuda güzel bir söz söylemek için büyük bir istek duydu, yumruğunu şakağına dayayıp uzun uzun düşündü ama gönlünce bir yanıt bulamadı. İçini çekti, "Aşk mı? Aşk başı sonu bilinmeyen bir yoldur," deyip gözlerini tavana dikti. Aynı anda Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat'ın kulağına eğildi, "Doğru," diye fısıldadı. Kendisi her şey bittikten sonra bile aynı yolda yürümekte olduğuna göre. "Haklısınız, aynı yolda yürüyüp duruyor," dedi Firuz Polat, bilmeden görmeden burnunun doğrusuna. Ancak hiçbir şey bilmediği, hiçbir şey görmediği doğru değildi. Zaman zaman Yusuf Aksu'ya öyle geliyordu ki bu kısır aşk her şeye karşın onu eskisinden daha duyarlı bir insan yapmış. Bu kısır aşk süresince ya da bu kısır aşkın sonunda sanki görünmez bir el kafasında bir teli bir yerden çıkarıp başka bir yere bağlayarak bundan böyle her şeyi daha bir doğru görmesini sağlamıştı. Bir gece çok geç bir saatte uykusu kaçıp da uzun süre Cazibe Çelebi'nin salondaki portresine baktıktan ve bir kez daha portrede onu bulmaktan umudu kestikten sonra kitaplığa gidip çalışma masasının çekmecesinden bir zamanlar toplamaktan büyük bir haz duyduğu küçük nesneleri, file eldivenleri, ağızlığı, saç tokalarını ve kibrit kutularını alınış sıralarına göre masanın üstüne dizerek uzun uzun baktı. Sonra hepsini elinin tersiyle itip birbirine karıştırarak kalktı. "Benim bu yaptığım saçmalık. Daha da kötüsü özenti," dedi. Gene salona döndü, portrenin karşısına oturdu, uzun uzun baktı gene. "Evet, gösterileni olmayan bir gösteren," diye mırıldandı. Cazibe Çelebi'ye duyduğu aşkın da böyle bir şey olduğunu düşündü. Ama içinde bulunduğu durumdan biliyordu. Tutkunun nesnesinin yokluğunu ya da önemsizliğini kavramak, ondan kurtulmak anlamına gelmiyordu. Yunus'un da Mersinli Canan'ın çok sıradan bir kız olduğunu anlamış olması gerekirdi. Belki de tutkunun kendisini kavramaya çalışmak gerekir, dedi kendi kendine. Kahvaltısını edip Cemile Hanım'ı savar savmaz kitaplığa koştu. En ünlü ansiklopedilerde aşk maddesini okudu, derin bir düş kırıklığı içinde kapattı hepsini. Hiçbiri dişe dokunur bir bilgi vermiyordu. Kalktı, birbiri ardından felsefe, deneme, roman bölümlerini gözden geçirdi. Ama bu tür kitapları hiçbir zaman sevmemişti. Hem de öyle çoktular ki aralarından birini seçmeyi göze alamadı. Son bir umutla ansiklopedi ve sözlük bölümünü yeniden gözden geçirirken alt rafta hem de en dipte Fransızca bir alıntı sözlüğü gördü. Bir tür önseziyle yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Hemen çekip aldı sözlüğü. Orasından burasından birkaç tümce okudu. "Evet, sanırım aradığımı buldum," dedi. Yazar adlarına göre düzenlenmiş bir sözlüktü. Her birinden kopuk kopuk tümceler veriliyor. Bu tümcelerde ele alınan konular da bir dizinde ABC sırasıyla gösteriliyordu. Böyle bir sözlük fazla uzaklara götürmezdi insanı. Ama Yusuf Aksu, yaşam boyu sözlük ve ansiklopedi maddeleriyle, yani bir bakıma alıntılarla beslenmişti, coşkuyla, umutla daldı alıntı sözlüğüne. seven kişinin aç da olsa iştahsız kaldığını söyleyen Plautus'tan, bir anda doğan aşkın en zor iyileşen aşk olduğunu söyleyen La Bruyere ve yüreklerimizi kapılarımızdan daha özenli kapatmamızı öğütleyen Goethe'ye varıncaya kadar pek çok yazarın aşkı bir hastalık olarak değerlendirdiğini gördü. Kendisi şu son zamanlarda eskisinden daha çok yediğine, buna karşılık kendisini yüzüstü bırakan Cazibe Çelebi, tüm ilişkileri süresince rejimde olduğuna, aynı rejimi büyük bir olasılıkla şimdi de sürdürdüğüne göre, Plautus'un iştahsızlık savına katılmadı. La Bruyere'in gözlemi kafasını karıştırdı. Cazibe Çelebi'ye ilk görüşte mi yoksa yavaş yavaş mı tutulduğu konusunda bir türlü karar veremedi. Ama hastalık tanısını kendi durumuna %100 uygun buldu. Hem de kolay kolay iyileşmeyen bir hastalık diye söylendi. Bununla birlikte dostlarından birinin saptamasına göre hala öylesine hastaydı ki yaşadığı bunca duruma ve gözden geçirdiği bunca gözleme karşın aşkı sevgililerin birlikte çektikleri, belki de birbirlerine geçirdikleri bir hastalık gibi görüyordu. Ancak La Rochefoucauld, aşkta ilk iyileşen her zaman en sağlam iyileşendir dediğine göre, iki yanda aynı zamanda başlasa da aynı zamanda geçmeyen bir hastalık olmalıydı. Böylece son ayrılışlarındaki bitkinliğini, solgunluğunu anımsayınca, Cazibe Çelebi'nin de uzun süre kendi duyduklarını duyduğunu, kendi yaşadıklarını yaşadığını, dolayısıyla tıpkı kendisi gibi acı çektiğini sandı. Bu nedenle dostlarının tersine ona hiç mi hiç kızmadı. Aşk bir hastalıksa insanın bundan kurtulmak istemesi doğaldı. Erkekten daha zayıf olduğuna göre kurtulma isteğini kadının erkekten daha önce duyması da doğaldı. Dönüp dönüp geri geldi bu alıntılara, başka alıntılar da buldu. Ama kimi ayrıntıları açıklamasına yardımcı olsalar bile hiçbiri acısını azaltmıyordu. Bir gün mutfakta Cemile Hanım'ın heceleyerek sökmeye çalıştığı bir pazar ekinde, Cazibe Çelebi'nin neredeyse 1,5 aydır Ege'de olduğunu, sonbaharın bu güzel günlerini Ege'de, kendinden 20 yaş küçük bir adamla birlikte, çok keyifli bir tekne gezisiyle doldurmakta olduğunu okudu. Galeriden yarım saat uzak olsa çok geciktim diye kıvranırdı, bu nasıl oluyor ki diye düşündü. Hemen arkasından La Rochefoucauld'un özdeyişini anımsadı. Bu kadının kendisini hiç sevmemiş olabileceğini usuna bile getirmeden, demek ilk iyileşen o oldu diye mırıldandı. Bu mutlu iyileşmenin gizini sorup kendi kurtuluşunu çabuklaştırmak amacıyla bile olsa, onu görme konusunda bastırılması zor bir istek uyandı içinde. Cazibe Çelebi artık kendisini görmek istemediğini söylediğine göre, Yusuf Aksu'nun onu evinde araması ya da galerisine gitmesi söz konusu değildi. Ama içindeki istek her gün biraz daha güçlenerek sürünce, bunca yıllık alışkanlıklarını ayaklar altına alarak hemen her gün 5 ile 7 arasında, yani sokağa çıkmayı hiç sevmediği bir saatte tek başına galeri galeri dolaşmaya başladı. Kendi kuramına göre dilden önce gelmekle birlikte resim hiç de ilgilendiği bir konu değildi. Hatta bir zamanlar sevgilisini hoşnut etmek için tablolara milyarlar yatırmış olmasına karşın resimden hoşlanmadığı bile söylenebilirdi. Gene de şimdi her sergiye birkaç kez gidiyor, her resmin önünde dakikalarca oyalanıyor ama kafası gördüğünden çok beklediğinde oluyordu. Son günlerde aldığı kiloların görünüşünü bayağı değiştirmiş olmasına karşın kimi galerilerde kendisini tanıyanlar çıkıyor, galeri yöneticisi ya da ressam hemen koşup yanına geliyor, oturtup ağırlamak, kahve ya da içki sunup söyleşiye girişmek istiyordu. Amacı rastlantının yardımıyla Cazibe Çelebi'yi görüp aşk derdinden kurtulmanın gizini öğrenmek olduğuna göre, öneriyi hemen benimseyerek oturup verilen içkiyi ağır ağır yudumluyor, bu arada sevimli görünüp daha çok oturma olanağına kavuşmak düşüncesiyle, hiç mi hiç ilgi duymadığı bu insanlarla, dostlarıyla konuştuğundan daha çok konuşuyordu. Bununla birlikte kafası hep başka yerde olduğundan soruları yanlış anlıyor, konuşmanın ortasında konusunu unutup bocalamaya başlıyor, adamların söyleşim çabaları sık sık başarısızlığa uğruyor, yanıtları sorulan sorunun berisinde kalıyordu. Böylece en sonunda izin alıp gittiği zaman büyük adam diye bildikleri yaşlı adamın şimdi yalnızca mutsuz bir aşık olduğunu uslarına bile getirmediklerinden, arkasından büyük düşünür, büyük bilim adamı dedikleri de bu muymuş diye düşünenler, hatta gülenler oluyordu. Yusuf Aksu bu konuda da bir gözleme varmıştı. Sergi seferleri dönüşü, yorgun, sinirli, umutsuz, kendini yatağa attığı zaman durumunu her açıdan bir düşkünlük biçiminde algılayarak hep aynı gözlemi yineliyordu. Sevdalı bir yaşlı adamdan daha tiksindirici bir şey olamazdı. En sonunda karşılaştı onunla. Bir gözü kendi yaşlarında ve çok ünlü bir ressamın ilkokul öğrencilerinin resim alıştırmalarını çağrıştıran çok renkli bir tablosunda, bir gözü kapıda dakikalardır dikilirken birden onun içeriye süzüldüğünü gördü, daha doğrusu sezdi, yüzünü görmeden adımını atışından sezdi. Arkasından sırtında ak üstüne kocaman sarı papatyalarla süslü, kısacık etekli, yani onun alıştıklarına hiç mi hiç benzemeyen bir giysi, başında geniş kenarlı ak bir şapka, dipteki masaya doğru ilerleyişini izledi. Titremeye başladı. Düşüp bayılmaktan korktu, hemen sıvışmaya karar verdi. Ama o masanın başına dek gidip oradakilere merhaba dedikten sonra birden dönüp kendisine doğru yürüdü, yanına geldi. "Vay hocam, bu ne sürpriz," dedi. İster istemez çocuk resmini bırakıp ondan yana döndü o zaman, ama hiçbir şey söyleyemedi. O, "Aman tanrım, ne kadar kilo almışsınız. Öyle kilo almışsınız ki boyunuz kısalmış. Ama şaşılacak şey, yüzünüz çok solgun," derken kendisi kılığı ve gülüşüyle sanki başka biriymiş gibi durmakla birlikte onun çok canlı, çok sağlıklı, neredeyse gençleşmiş ve uzamış olduğunu gözlemledi. Bir yaşam biçimi olarak nitelediği rejimi boşlamış olmalıydı. Gene La Rochefoucauld'u alımsayarak onun artık kesinlikle iyileşmiş olması gerektiğini düşündü. Ancak herhangi bir soru soracak durumda değildi. O hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat konuşurken kendisi ezilip büzüldü, birdenbire kendisi olmaktan çıkarak bir daha hiç değişmemesiye, Yunus'un kimliğine bürünmüş gibi sürekli kekeledi, kısacık yanıtlar verdi. Çevrelerinde herkes içinden geçenleri okuyormuş gibi bir duyguyla kıvranıyor, bir yandan hemen buradan uzaklaşmak, bir yandan da çok değişmiş görünmesine karşın, böylesine candan davrandığına göre karar değiştirmiş olabileceğini düşünerek sonuna dek beklemek istiyordu. Sonunda o birden "izninizle" diyerek elini bile sıkmadan dipteki insanlara doğru yürüyünce bir kez daha her şeyin bittiğini anladı, hızla kapıya yöneldi. Dışarıda bir yere yetişecekmiş gibi ama nereye gittiğini bilmeden hızlı adımlarla yürürken, o da bir zamanlar kendisini tutkunmuşçasına iyileşmiş, her şey bitmiş diye söylendi durdu. Sonra onun Ege gezintisine kendinden 20 yaş küçük bir adamla çıktığını anımsadı, birden duruverdi kalabalığın içinde. Yeniden hastalanmaya hazırdı da ne diye iyileşmek istemişti ki? "Anlayamıyorum, anlayamıyorum," diye mırıldandı. Sonra birdenbire Cazibe Çelebi'nin daha birkaç saat önce o çirkin tablonun önünde ışıl ışıl parlayan gözleri, dipdiri duruşu belirdi belleğinde. Anladı ki hasta olan yalnızca kendisiydi. Cazibe Çelebi hiçbir zaman hastalanmamış, hastalandıysa da ada gezintisinden çok önce iyileşmişti. Yemekten sonra Bayram Beyaz ve Cemile Hanım'la günün oluntularını konuştu. Şakalaştığı, güldüğü bile oldu. Ama bu gözlem hiç çıkmadı usundan. Yatağında da hep bunu düşündü. Bir türlü uyku tutmadı. En sonunda birden doğrulup oturdu. Gerisinde birileri varmış gibi gözlerini karanlığa dikti, yüksek sesle "O zaman aşk nedir?" diye sordu. Bu konuda ne kendi deneyimlerinden bir şey çıkarabildi, ne de kaç haftadır kafasında dönüp duran alıntılardan. Başı sonu bilinmeyen bir yol sözünün de hiçbir şey anlatmadığını düşündü. Şu var ki, en azından kendi durumunda bu yanıt yokluğu sorunun yanlış sorulduğunu gösterir gibiydi. Cazibe Çelebi o resim galerisinde izninizle dediği zaman Yusuf Aksu onu artık kesinlikle yitirdiğini düşünmüştü. Ama aynı türden konuşmalar rastlantılara göre ileride de yinelenebileceğine, daha da önemlisi bundan önceki karşılaşmaları da daha sık olmaları ve %100 rastlantılara bağlanmamaları dışında gene aynı türden karşılaşmalar olduğuna göre onu yitirmiş olması söz konusu değildi. Bir başka deyişle hiçbir zaman ona erişmemiş, yalnızca karşılaşmakla kalmıştı. Ele geçirilmemiş olan yitirilmezdi. Yitirdiği olsa olsa ona erişme umudu olabilirdi. Tam olarak bu bile değildi belki, çünkü onun elini tutarken, başını onun dizine koyarken, onun elini tuttuğu, başını onun dizine koyduğu düşüncesinden aldığı haz dışında fazla bir haz duymadığı gibi, omuzundaki ve göğsündeki çillere parmaklarıyla dokunma isteği dışında hiçbir zaman daha ötesini düşlediği, örneğin bir yatak odasında kendisinin de yardımıyla kara giysisini, kara çoraplarını, belki gene ötekiler gibi kara kilotunu hızla yere atıp gülümseyerek kendisine kollarını açışını hiçbir zaman gözlerinin önüne getirmeye çalıştığı olmamıştı. Şimdi bulunduğu yerden bakılınca alabildiğine soyutlaştırılmış, indirgenmiş bir kadını sevmişti. İndirgenmiş bir varlıkla kaynaşmaya kalkmış, gerçekte yalnızca karşılaşmayı, yani bulma ve yitirme olanağı vermeyeni aramıştı. En azından kendi durumunda aşkın bir hastalık olması bundandı belki. Onu bulmuş değildim ki yitireydim diyordu. Bulmak ve yitirmekle bir ilgisi bulunmayan bir takım alışkanlıkları, Cazibe Çelebi'ye kaldırımdaki çiçekçiden çiçek götürme, galerisinde oturup konuşma, evinin kapısına dek kendisine eşlik etme, toplu yemeklerde onunla yan yana ya da karşı karşıya oturma, onun küçük eşyalarını alıp eve getirme alışkanlığını yitirmişti. Ortak bir düşüncenin, ortak bir duygunun coşkusunu duyduklarını bile anımsamadığına göre, bu alışkanlıkları Cazibe Çelebi'den başka bir kadınla da paylaşabilirdi. Hayır, yitirdiğim o değil diye söylendi. Ne var ki bunu bilmek bunalımını hafifletmiyordu. Daha sonra 5. Murat'ın söylediği gibi, elleri hep kelepçede kalmış biri, kelepçe açıldıktan sonra da ellerini bağlı sanır, bileklerinde kelepçenin varlığını hep duyardı. Yusuf Aksu da böyleydi. Özgür olduğunu bilmiyor, özgürlüğü yokluk olarak algılamakta dayatıyordu. Kısacası Cazibe Çelebi'nin etkisi hep sürmekteydi. Aşk bitmişti ama bıraktığı acı çok daha zorluydu. Acı varlığının bir parçası, belirleyici bir özelliğiydi. 51. ayrımın sonu, sayfa 466.